Bu akşamki konumuz dinin imana dayalı olmasının hikmeti. Bugüne kadarki bütün konuşmalarımızda hep aklın değerinden bahsettik. Her şeyin akılla anlaşılması, idrak edilmesi hususları üzerinde durduk. Hatta bu arada Gazali'nin İhya-ül-Umd'da bahsetmiş olduğu bir hadisten söz ettik. Dedik ki Hazreti Ali'ye hitaben Hazreti Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ya Ali, herkes Allah'a bir yoldan yaklaşır. Sen aklı ile Allah'a yakın olanlardan ol. Allah'a akıl ile yaklaşmanın değerinden bahsettik. Dolayısıyla kitaplarda da bunu anlattık özellikle. Fakat bu akşam daha değişik bir nokta üzerinde duracağız. Allah'a niçin iman ile yaklaşma esası getirilmiştir? Hazreti Peygamber niçin imanı öne almıştır? Devamlı olarak ellezine yu'minune, onlar ki Allah'a iman ederler der. Çeşitli ayetlerde de aklı öne sürer. Hala tefekkür etmeyeceğiniz mi, hala idrak etmeyeceğiniz mi, hala anlamayacağınız mı der. Şimdi akıl nedir? Ve insandaki diğer melekeler nelerdir? Önce bunların üzerinde duralım. Şimdi insan dediğimiz varlıkta mevcut hassaları bir sayalım. Nefs, fikir, hayal, idrak, vehim, himmet, akıl, ana kuvvetler. Şimdi bu ana saydığımız kuvvetler esas itibariyle iki kuvvetin tesiri altındadır. Yani fikir, hayal, duygu, himmet, iki ana kuvvetin etkisi altındadır. Ya vehmin hükmü altına girer, çalışır, ya aklın hükmü altına girer, çalışır. Fikir, çeşitli konularda aklımıza, kafamıza gelen yeni yeni düşüncelerdir. Bize herhangi bir konuyu düşünmemizi sağlayan ana materyaldir. Akabinde hayal gelir. Yani o fikirleri kafamızda hayal ederiz, bir şekil haline sokarız anlayıp kavramak için. Bu hayal ediş aynı zamanda musavvire gücü tabir edilir. Yani tasvir etme, şekillendirme. Çünkü beyinde şekillendirme olayı vardır. Otomatikman o fikirler şekillenerek anlaşılır. Nasıl anlaşılır? Müdrike gücüyle, yani idrak gücüyle idrak edilir. Bu idrakın akabinde de hemen o idrakı hükmü altına alan vehim vardır. Vehim özetle şudur. Var olmayan şeyi var sanma, var olan şeyi de yok sanma gücüdür. Vehim, var olan şeyi yok sanma, yoku da var sanma, zannetme dediğimiz cevherdir. Bunlardan nefs dediğimiz yapıyı dünyanın ruhaniyeti meydana getirir. Nefs denilen şey dünyanın ruhaniyetinden meydana gelir. Fikir Merkür'ün ruhaniyetinden gelir. Hayal, musavvire Venüs'ün ruhaniyetinden gelir. İdrak, müdrike Güneş'in ruhaniyetinden gelir. Vehim Mars'ın ruhaniyetinden gelir. Himmet Jüpiter'in ruhaniyetinden gelir. Akıl Satürn'ün ruhaniyetinden gelir. Fakat Satürn'ün ruhaniyetinden gelen akıl maddi bir akıldır. Dünyaya ve maddeye dönük akıldır. Uranüs'ten gelen akılsa aklı küllü yansıtır. Çok geniş boyutlu madde ötesine dönük düşünceleri meydana getirir. Madde ötesine dönük düşünceler eğer Şiron'un etkilerini almışsa hidayet dediğimiz Allah'a ve özüne yönelme tesirlerini meydana getirir. Neptün yüksek sezgi gücünü verir. Plüton ilahi var etme ve yok etme güçlerinin yeryüzünde zahire çıkmasını sağlar. Eğer ki bir kişide Merkür'ün tesirleri güçlü ise bunda çeşitli fikirler güçlü olarak meydana gelir. Merkür'ün güçlü tesirini almış, Merkür'ün ruhaniyetinden feyiz almış kişi zeki insandır. Zeka Merkür'ün ruhaniyetine bağlıdır. Cinlerin hepsi de Merkür'ün büyük tesirlerine maruz kaldıkları için varoluşlarında, halk oluşlarında hepsinde de zeka yüksektir. Dolayısıyla şeytan çok zekidir. Fakat akıl yönünden zayıftır. Bir insan zeki olabilir, akıllı olamaz. Akıllı olabilir, zeki olamaz. Zekası ve aklı kıt olabilir, hem zeki hem akıllı olabilir. Çünkü zeka Merkür'ün ruhaniyetinden kaynaklanır. Akılsa Satürn'ün Uranüs'ün tesirleriyle meydana gelir. İdrak gücünü Güneş'in ruhaniyeti verir. Hayal gücü Venüs'ün ruhaniyetinden halk olur. Musavvire şekillendirme gücü. Himmeti kişinin himmeti Jüpiter'in ve Şiron'un tesirleriyledir. Jüpiter'in tesirini, ruhaniyetini güçlü olarak almışsa o kişi maddeye dönük bir biçimde şanslı hayat sürer. Maddi sıkıntıları zayıf olur, refahı fazla olur. Şiron'un tesirini güçlü almışsa kişi maneviyata yönelir ve maneviyatta büyük derecelere ulaşma imkanını elde eder. Satürn tamamen maddeye dönük bir akıl verir. Yani maddeyi ne yönde nasıl değerlendireceğini iyi bilir bu kişi. Uranüs ise maddi nesnelere hiç bakmaz. Uranüs'ün ruhaniyetinden feyiz alan kişi maddi nesnelere hiç değer vermez. O tamamen madde ötesi şeylerle, yani gerçek alemin, gerçek yapının madde ötesi bir yapı olduğunu idrak eder, ona yönelir. Fakat bu madde ötesi yapıya yönelme hali eğer Şiron'dan destek almamışsa o kişi felsefeci olarak kalır. Eğer bu hal Şiron'dan desteklenmişse bu defa tasavvuf ehli velayet mertebelerinin sahibi, icabında nübüvvet sahibi olur. Aradaki fark, Şiron'dan desteklenen bir Uranüs veya Şiron desteksiz kalmış Uranüs'tür. Felsefeci ile tasavvuf ehli arasındaki fark. Uranüs'ün etkisi güçlü olan, yani yüksek akıl sahibi olan, maddeye değer vermeyen kişi, eğer Şiron'un tesirini de almamışsa, Şiron'un ruhaniyetinden feyiz almamışsa, bu kişi felsefeci olarak kalır. Madde dünyasıyla hiç uğraşmaz ve maddeye değer vermez. Ama maneviyat yönü zayıftır. Şimdi bu tesirler her insanda vardır ama kiminde biri çoktur, kiminde biri azdır. Bunların değişik haritaları, değişik terkipleriyiz biz. Şimdi burada bütün önemli olan nokta şudur. Eğer belli bir akıl gücüne sahip isek, akıl Arapça'da ukr kelimesinden gelir, bağlama demektir. Bağlamak fiilidir. Yani bir şeyi bir şeye bağlayarak bir irtibat kurup bir sonuç çıkartma özelliğidir. Bu akıllı bir kişidir demek. Yani bir takım nesneleri, bir takım cevherleri, bir takım bilgileri birbirine bağlayarak ortaya bir sonuç çıkartıyor, bir netice çıkartıyor ve buna göre kendine yön verebiliyor demektir. Akıllı kişi. Zeki kişi o anki menfaatine göre ne gerekiyorsa onu derhal bulup onu tatbik eder. Zeka kısa vadelidir, günlüktür, anlıktır. Akılsa uzun vadelidir. Zeki kişi günlük menfaatlerinin gerektirdiği bir biçimde yaşar. Akıllı ise geleceği düşünerek yaşar. Aklın iki boyutu vardır. Birincisi avam boyutu, yaşadığı süreci göz önüne alarak yapacağı işleri düzenler. Ölüm ötesini düşünmez. Ama uzun boylu ömrünü düşünür, bütün ömrü boyunca kendisine yarar şeyleyecek, yarar sağlayacak şeyleri tasarlar. Aklın ikinci mertebesi ise, makbul mertebesi, ölüm ötesini düşünüp, ölüm ötesi hayata göre yaşamını düzenler, programı alır. Fakat aklın bir zayıf noktası vardır. Aklın bir zayıf noktası vardır. O zayıf noktası dolayısıyla, zeka oyunlarına gelerek vehmin hükmü altına girmesi ihtimalidir. Akıl daima eldeki mevcut donelere göre bunları birbirine bağlayarak bir netice çıkarma özelliğidir. Beş duyudan gelen bilgiler bir kaba konur. Beş duyuyla kendisine ulaşan bilgileri bir kaba koyar, onları hallamur eder ve neticede bir sonuç çıkartır akıl. Buna göre de kendine yön çizer. Fakat şeytan dediğimiz cinler çok zekidir. Bunlar kişinin aklını bulandıracak bazı fikir ilka eder kişiye. Bu ilka edilen fikirleri kişinin vehim gücü, herkeste mevcut diyor bu vehim gücü, onları aslı olmayan şeyleri varmış gibi kişiye kabul ettirir. Vehmin esası nedir dedik? Var olmayan şeyleri var zannettirmek, var olan şeyleri de yok zannettirmek. Dolayısıyla sen aklen her ne kadar bulursan ki bu böyledir, senin bir andaki akıl boşluğunu yakalar, sana bir fikir ilka eder. Bu cinni, şeytani de olabilir. Veya o anki gelen meleki tesirlerden de olur. O meleki tesir sende bir fikir meydana getirir. Sen bu fikre kapılırsın, işi geniş planda düşünmeyi geriye bırakırsın. Halbuki her gelen fikri mutlaka geniş planda düşünüp, sistemi düşünüp, o sistem içindeki yerine koyduktan sonra onaylaman gerekir. Kafana bir fikir geldi. Bu o an için sana makul gelir. Tamam, bu güzel bir fikir. İyi, ben bunu böyle yapayım dersin. o anda gelen tesirler, kozmik tesirler veya meleki tesirler ne dersen de aynı şeydir. Bunlar sana o fikri ilka eder ve o fikir sana o an için cazip gelir. Fakat o cazip gelen fikir esasında yanıltıcı bir fikirdir. Sana o an için, o olay içinde sana doğru gözükür ama, o anki menfaatine uygundur ama, genel sistem içindeki yerine senin uygun değildir. İşte bu gelen fikri, vehim gücü sana kabul ettirir. Çünkü vehim gücü nefis üzerinde hükmünü icra eder. Vehim gücü nefis üzerinde hükmünü icra eder. Nefis ya aklın istikametinde hareket edecektir ya vehmin hükmü altında istikametini bulacaktır. Meyyaldir. Nefis başta da söylediğimiz gibi dünyanın ruhaniyetinden kaynaklanır. Bilimsel nefis dünya üzerinde var olmuştur. Yani nefis denen şey, yanlış anlamayalım, eskiler nefsi yanlış tarif etmişlerdir genişe girmeden. Nefis benlik duygusudur. Ben varım, ben dersin ya, bu ben kelimesiyle kastettiğin şey nefistir. Bu bedene ait bütün özelliklerse tabiat kelimesiyle anlatılır. Bedenin tabiatı, tabii istekleri yani. Tabiat tabii isteklerden gelir. Tabii istekler de bedenin çeşitli organlarının çalışması sırasında oluşturduğu istek ve arzulardır. Nefsi istek ayrıdır, tabii istek ayrıdır. Bu ikisi tamamıyla birbirinden ayrı şeylerdir. Bunu bilmeyenler karıştırır, nefsin isteğine tabii istek der. Veya tabii isteği nefsin isteği der. Hayır, nefsin isteği benliğinin yücelmesi, benliğinin mertebe kazanması, benliğinin sayılması, sevilmesi, korunması, yüceltilmesidir. Nefsin isteği budur. Bedenin isteği ise güzel yemek, güzel içmek, güzel uyumak, güzel çiftleşmek, yani kendi tabiatına uygun hallerle bezenmektir. Bu tabiatının isteğidir. Nefsin isteği değil. Fakat sen şartlanma, üçüncü şeytan bak şimdi. Daha evvelki konuşmamızda da anlatmıştık. Üç büyük şeytan dedik. Büyük, orta ve küçük şeytan taşlanır dedik. O taşlanan üç büyük şeytandan birincisi, büyük şeytan nefistir. İkinci şeytan tabiattır. Üçüncü şeytan da adetler yani şartlanmalardır. Hazreti Şair Akşibend der ki, biz halkın adetlerini terk ettirmek için görevliyiz. Peygamberler halkın adetlerinin yanlışlığını ispat için gelmişlerdir. Çünkü adetler insanı Allah'tan alakoyar, dünyaya ve maddeye yöneltir der. Şimdi insanın esasında üç ana şer girdisi var. Bir, nefis. İki, tabiat. Yani bedensel istek ve arzular. Üç, şartlanmalar. Yani bunu basit bir tabirle şöyle de diyebiliriz. Etraf ne der? Etraf ne der? Etrafı atmadıkça Allah'a yönelemez. Çünkü etrafın kendini madde beden kabul edip bedene dönük zevkler, arzular ve istekler içinde yaşayan kişilerle dolmuştur. Şimdi işte vehim gücü, kişideki vehim gücü bu nefsi etkileyerek, nefis neyin etkisi tesiri altında? Şartlanmaların tesiri altında. Sana sorduğum zaman sen kimsin? Sen dersin ki ben buyum. Halbuki sen bu değilsin. Sen bu değilsin. Ama senin kendini bu kabul etmen, bir, bedenin tabiatı içinde hapis olarak kendini tanımaya başlamandan, iki, etrafının, çevrenin şartlandırmalarından ileri geliyor. Sen kendini bu bedenin tabiatı içinde hapis olarak buldun. Sonra da herkes sana sen busun, sen busun demeye başladı. Ve böylece sen de ben buyum anlaş fikri geldi, yerleşti, oturdu. Bu böylece oturduğu için bu defa vehim sende hükmünü icra ediyor. Vehim sende hükmünü nasıl icra ediyor? Nefsi tahrik ederek. Vehim neydi? Var olmayan şeyi var göstermek, var olanı da yok göstermek. Esasında senin nefsinin benliği, nefsinin benliği esasında gerçeğinde Rabbinin benliğidir. Senin kendine has bir benliğin yoktur. Kainatta var olan ve mutlak benlik Allah'ın benliğidir. Benlik Allah'a aittir. Senin ben demeye hakkın yoktur diye basite indirgemişlerdir bu ifadeyi, gerçeği. Yani ben kelimesiyle kastettiğin zaman bir varlığı, o aslında senin nefsin değil, nefsinin hakikati olan Rabbindir. O yüzden demiştir ki, nefsinin hakikatını bilen, men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir. Çünkü Rabbi bilmek nefsi bilmeye bağlıdır. Çünkü nefsin hakikati rububiyet mertebesinden gelir. Nefs, rububiyet hakikatından halk olduğu için, var olduğu için mutlaka kafasına koyduğunu yapmak ister. Nefs için iyi kötü diye bir tefrik yoktur. Çünkü Rabbani hakikattir. Rab dilediğini yapar. Nefsin hakikati de Rab olduğu için nefs daima ne dilerse, ne fikir gelirse kendisine onu hemen yapmak ister. Bunun benliği kuvvetli deriz. Nefsi kuvvetli deriz. Yani bundaki rububiyet zuhuru kuvvetlidir demektir o. Yalnız rububiyetin oradaki zuhur şekli bu saydığımız iki yoldan biriyle olur. Ya vehim yollu olur, ya akıl yollu olur. Vehim yollu olursa gelen fikre tabi olur ve gelen fikri genel sistem içinde, ilahi nizam içinde düşünmeden, yerini bulmadan, oturtmadan hemen geldiği gibi tatbik etmek ister. Ve de nefis kendi hakikatinden gafil ve kendini beden olarak sandığı için de gelen bedene ait istek ve arzuları hemen tatbik etmek ister. Dolayısıyla bedene dönük yaşamaya çalışır. Halbuki ise nefsin hakikati olan Rabbani güç, kendi hakiki vasfı olan, öz benliği olan, öz sıfatı olan, ilim sıfatından kaynaklanan bir şekilde, yaşadığımız hikmet alebinde, akıl yoluyla varlık üzerinde hükmünü icra etmek ister. Şimdi biz kafamıza bir fikir geldiği zaman, hemen o fikri genel ilahi nizam içinde, genel idare sistemi içinde oturtup bu yapılacak iş tabiatımıza mı dönük? Var sandığımız gerçekte var olmayan izafi benliğe mi dönük? Yoksa kendi hakikatimizi bilmemize, Allah'a yönelmemize, Allah'ı tanımamıza vesile olacak bir biçimde özümüze mi dönük diye düşünüp değerlendirmemiz gerekir. Bu fikir bizi nereye götürecek? Şeytanın silahı fikirdir. Çünkü bütün cinler Merkür'ün güçlü tesiriyle beslenmiş oluşmuşlardır. Onlarda fikir çok yüksektir. Fakat bu fikri anlık menfaatler istikametinde kullandırır sana. O an için senin bedeninin veya benliğinin istikameti neyse o istikamette sana telkin eder ki daima sen bedene dönük düşünesin, bedene dönük yaşayasın diye. Halbuki akıl da seni daima maddenin ötesindeki bir boyutta kendini bulup değerlendirmeye yönelik düşünmeye sevk eder. Çünkü akıl çok geniş boyutta düşünür. Çok geniş meseleleri ele alır, birbirine bağlayıp yeni yeni sonuçlar çıkartmaya seni sevk eder. Bu çalışmayı yaptığın zaman otomatikman manevi aleme girersin. Madde dünyasından çıkarsın. Fakat dediğim gibi aklın bu gelen fikirleri her an gerektiği gibi değerlendirememesi tehlikesi vardır. Aklın bu gelen fikirleri her an gerektiği gibi değerlendirememe tehlikesi vardır. Yani vehim ağır basar. İnsanda eğer şer diye kabul edilebilecek bir şey varsa o da vehimdir. Vehimden daha şerli bir şey yoktur. Eğer vehmi hükmün altına alırsan velayetin en üst mertebesine çıkarsın. Vehmi aklın hükmü altına alırsın. Eğer akıl vehmin altına girerse şekavetin, sapmışlığın en berbat derecesine düşersin. Bütün evliyanın kerameti vehim kuvvetinin tasarrufuyladır. Kendindeki vehim kuvvetini tasarruf altına alarak o kerametleri ihsar eder. Şimdi işte burayı eğer anlayabiliyorsak iman olayının neye dayandığını çıkartacağız. Niye din olayı akıla değil de imana istinad ettirilmiş? İşin sır noktası, püf noktası burada. Akıl herhangi bir olayı düşünürken, akıl herhangi bir noktayı düşünürken bütün bağlantıları gereği gibi kuramayıp herhangi bir fikrin tesiri altında kalma tehlikesiyle yüz yüzedir. İşte o anda vehim onun üzerinde hükmünü icra eder. Vehim nefsin üzerinde, yani benliğin üzerinde hükmünü icra eder. Aklın tesirini keser ve bedene dönük, benliğe dönük istikamette onu bir harekete sürükleyebilir. O zararlı hareketi yararlıymış gibi gösterip, çünkü her şeyi tersine gösteriyor ya vehim, yararlı hareketi zararlıymış gibi gösterip seni terse çekebilir. Ama vehmin üstesinden %100 gelecek bir güç vardır. Vehmin üstesinden gelecek %100 bir güç vardır. İşte o güç iman gücüdür. İmanda akıl ve fikir durur. İmanda, iman dediğimiz olayda akıl ve fikir durur. Sana geliyor, diyor ki, hiç aklının fikrinin kabul etmeyeceği bir şey söylüyor mesela. Şu işi şöylece yap diyor. Eğer sen o söyleyen kişiye tam bir itimatla itimat etmişsen, daha evvelden aklın yatmışsa ki bu kişi mutlaka doğru söyler, kendi menfaatine dönük bir şey söylemez, kendi menfaati yok bana söylediği işlerde, bu %100 doğrudur. İşte o anda senin fikrine veya aklına ters bile gelse, vehim seni o işi yapmamaya tahrik etse dahi, ona olan o itimadın, teslimiyetin dolayısıyla o işi yaparsın. İşte o işi yapma anında sen vehmine galebe çalmışsındır. Ama işi o iman ve teslimiyetle yapmayıp da acaba ben bu işi böyle mi yapsam, bu böyle diyor ama bu böyle olursa böyle böyle neticeler olur, yok bu böyle olmazsa şöyle şöyle neticeler olurun içine girdin mi içinin içinden çıkamazsın ve o şeyi yapamazsın. İşte yapamadığın anda vehim sana galip gelmiştir. Yani yapamaman vehmin sana galip gelmesindendir. İşte bu yüzdendir ki ahirete iman mevzu teslimiyet esasına, iman etme ve teslimiyet esasına dayandırılmıştır. Tasavvufta, tarikatlarda, bütün tarikatlarda, tasavvufta kül olarak gene teslimiyet esasını ele almıştır. Yani de ne dersene, tarikata girdiysen eğer şeyhine teslim ol, ne diyorsa hiç üstünde fikir yürütmeden onu yap der. Yani şeyhe teslimiyetin esası herhangi bir konuda fikir yürütmeden itaat etmektir. Bu tarikat olayını bir yana bırakırsak, İslamiyet çerçevesinde peygambere karşı, peygamberin fikirlerine karşı sen karşı fikir öne sürmeden itimat ederek teslim ol. Dediğini yap. Dediğini yap. Ondan sonra o olay niye gelmiş, neden gelmiş, hikmeti nedir onu araştır. Bak onu araştır demiyor. O yüzden de Hazreti Ali'ye sen Allah'a aklınıyla yakın olanlardan ol diyor. Yani nedir? Niye diyor? O zaten teslimiyet ele almış. Teslimiyetle ilerliyor. İlerlerken neyin niye olduğunu, hikmetini anlama babında aklını kullan diyor. Kendine yön verme sırasında aklını kullan değil. İstikametini çizme sırasında aklını kullan değil, istikametini çizme sırasında imanını kullan. Teslimiyetini kullan. Ama o yolda yürürken de akılla yürü. Ki sağlam olsun. Bir an olur, iman zayıflar. İmanın zayıfladığı anda akıl sana destek olsun. Eğer bu araştırmayı yapmışsan, neyin, neden, niçin olduğunu biliyorsan, o işin hikmetlerini çözmüşsen, işte o imanın zayıfladığı noktada akıl sana destek olur. Ama akılını kullanmadan sırf imanla gidiyorsan o zaman tehlikedesin. Çünkü iman zaman zaman zayıflar. İman zaman zaman zayıflar, zaman zaman artar. Niye? Çünkü iman nuru denen şey Şiron'un etkileridir. Şiron yıldızının ruhaniyetidir. Bütün bunların ruhaniyeti yaşamın belli devrelerinde artar, belli günlerinde, belli aylarında, belli senelerinde artar, belli zamanlarda da zayıflar. Onun için hiçbir zaman sen aynı imanı, aynı şevki, aynı arzuyu devamlı duyamazsın kendinde. Belli periyotlarla zamanlarda artar, kuvvetlenir, belli zamanlarda zayıflar. İşte onun için iman ile yürü, aklını sakın elden bırakma diyor. Çünkü işte o iman dediğimiz olay o yıldızın, Şiron'un tesiriyledir. Ayet-i kerimede ki ve bin necmihim yehtedun. Onlara yıldız olarak biz hidayet ederiz. Yani yıldızın ruhaniyetiyle biz ona tesir ederiz. Derken ki ifade buradan kaynaklanıyor. Çünkü o yıldızın tesiri zaman zaman artar, zaman zaman eksilir. Mesela şu anda Şiron yengeç burcundadır. Su grubundan olan kişiler hidayet bulma sırasına gelmişlerdir. Bütün insanlara bu hidayet olayı devir devir gelir. Şimdi önümüzdeki 2 senelik bir süreç iç alemini Şiron'un tesirleri etkileyen kişilerdedir. Bunlar büyük feyiz alacaklardır. Onların devresi gelmiştir şimdi. Bunun gibi buna mukabil, bunun tersi olan grupta da zayıflama vardır. Ama o zayıflayan grup eğer zamanında aklını kullanmış, değerlendirmişse, o iman elindeyken belli temeli elde etmişse bu zayıflama onu fazla tesir etmez. O akıl gücüyle bu defa, yani gündüz güneş kayboldu, gündüz güneş vardı kayboldu, gece ay çıktı. Ayın ışığında o devam ede gider yoluna. İman nuru güneştir. Dolunayın ışığı da akıldır. Güneşin kaybolduğu yerde akıl gücüyle gidersin. Ama o da olmadıysa, evet iman o anda vardı ama belli bir süre, belli şartlar sende o imanı zayıflattı. Akıl temeline de dayanmıyorsun. Ne olacak? Olayı kaybetmek çok mümkün. İşte bu sebepten dolayı din olayının esası temel olarak iman nuruna dayanmıştır. İman nuru olmayan kişi ne kadar akıllı olursa olsun hidayete eremez. Yani Şiron'un güçlü tesirlerinden nasip almamışsa Uranüs'ün üstün akıl özelliğine sahiptir ve Uranüs'ün üstün akıl tesiriyle felsefeci kafasına sahiptir. maddi değerlerden arınmış, maddi ötesi değerlerle meşguldür fakat felsefede kalmıştır. Bunu eskiler işte iman nurundan mahrum kaldığı için felsefecidir derler. Söz doğru. O iman nuru denen imanı Şiron'un etkileri meydana getirir. Aklı üstün aklı ise Uranüs meydana getirir. Uranüs'ün tesirleri getirdiği feyiz eğer Şiron'un da nuruyla desteklenmişse, yani iman nuruyla desteklenmişse o kişi velayet mertebelerinde yüksek derecelere gidebilir. Şiron'un 120. gündeki tesiri saitlik şakilik olayını meydana getirir. Şiron'un 120. gündeki tesiri saitlik veya şakilik dediğimiz olayı meydana getirir. O kontak dediğimiz Şiron'un etkisidir işte. 120. günde ama ana rahminde 120. gündedir. Hani bir melek gelir Sait mi Şaki mi diye yazar diye Efendimizin tarif ettiği olay Şiron'un 120. gündeki tesiridir. Ondan sonraki Şiron'un 9. aydaki tesiri kişinin maneviyata olan istidadını verir. Şiron'un yükselen burcundaki doğduğu dakikadaki dünyaya geldiği dakikadaki tesiri de onun kabiliyetini meydana getirir. Maneviyata dönük kabiliyetten söz ediyorum yani. Sait Şaki noktası 120. günde. İstidat 9. ay içinde aldığı veya 7. ile 9. ay arasındaki aldığı tesirler, doğduğu anda aldığı tesirler de kabiliyeti meydana getirir. Bir adamın istidadı vardır, kabiliyeti yoktur. Kabiliyeti vardır, istidadı yoktur. Kabiliyeti ve istidadı yoktur fakat Sait olarak meydana gelmiştir. İlk tesiri almıştır. En ufak yaptığı bir şey hasene yazılır sevap olarak cennete gider. Cennete gider ama hangi sınıftan gider? Cennet ehlinin çoğunluğu bühdür der Hazreti Peygamber. Yani çoğunluğu ahmak, saf kişilerdir. Sadece hiçbir şeyi anlamaz, bilmez, duymaz ama yap dendiği için bir takım şeyleri yapar ve cennete giderdi. Ölecekler. İşte demek ki üzerinde duracağımız önemli nokta aklın yerini iyi tayin etmektir. İman noktasına gelene kadar akıl gereklidir. İman noktasına gelene kadar akıl gereklidir. İman noktasına gelindiği anda aklı durdurup imanın hükmünü yapmak gerekir. İman noktasını geçtikten sonra gene aklı kullanmak gerekir. Burası çok önemli bir husus. Yani imana gelmek için, imanın değerini anlayıp bilmek için aklı kullanacaksın. Akılla iman noktasına geleceksin. İman noktasını aldığın zaman, sende iman noktası açıldığı zaman, imanın neden, niye, nasıl olduğunu idrak ettiğin zaman, yapılacak bir takım teklifler geldiği anda aklını, fikrini durdurup imanının gerektirdiği bir biçimde o fiili ortaya koyacaksın. Koyduktan sonra aklını kullanıp o imana dayanan olayın hikmetini kavramaya çalışacaksın. O olayın da hikmetini kavradın mı artık imanla akıl kenetlenmiş olur ki onu vehim yıkamaz. Senin için sağlam bir kale olur. Sıkıştığın zaman içine sığınacağın sağlam bir kale olur.
Ölmüşler için de böyle mi?
Ölmüşler için iş bitmiştir artık. Ölmüşler için bir şey yok. Dünyada yaşarken geçerli olan bir olay. Bitti o zaten. Ölmeden evvel ölme dediğin olayda vehim hükmünü sıfır etmiştir artık. Sıfır olayı kalkmıştır. Onda perde açılmış. Yakine ermiş, işin hakikatini yaşıyor, görüyor, biliyor. Onun için artık öyle bir şey söz konusu değil.
Tamamen hepsini hakikati yaşama imkanı var mı? Onların da kendilerinde kendi...
Onların da kendi mertebeleri var.
Dolayısıyla yani en basit hakikati açılmış olan insanın tüm hakikati görmesine imkan var mı?
Hayır.
Yok değil mi?
Hayır. Ölmeden evvel ölme dediğimiz olay gerçekleştikten sonra beş mertebe daha vardır. Onlar keşif ve fetih mertebeleri olarak ikiye ayrılır. Bunu daha evvelki başka bantlarda, başka konuşmalarımızda izah ettik. Üç türlü ölüm vardır. Bir, fiziki ölüm. İki, hükmi ölüm. Üç, fiili ölüm. Fiziki ölüm, beynin durması, bedenin durması, ruhun bedenden ayrı hale gelmesidir. Bu bildiğimiz tabii ölümdür. Ondan sonra hükmi ölüm gelir. Hükmi ölümün neticesi keşif dediğimiz olaydır.
Bunda mertebeler var.
Keşfin de 7 mertebesi vardır. Ondan sonra keşif sahibiyken eğer manevi görev yüklenirse, ricali gayb arasına girer, belli görevleri yüklenirse, o zaman fiili ölüm meydana gelir ki fetih dediğimiz olaydır.
Tam yakın halidir.
Tam, o tahakkuk halidir. İlahi sıfatlarla tahakkuk ederek görev yapma halidir.
Üstadım, bu hükmü ölüm aynen yakın mertebesine işaret ediyor. Ve fenafillah ortaya koyuyor değil mi?
Evet.
Şimdi fenafillah'tan rekabillah'a geçme durumunda olmayan bir velinin bu pozisyondaki durumu ne oluyor yani? O velin yolu bir herhangi bir şey alamaz yani, etki alamaz.
Almaz.
O bilir de mi kalır orada? Yoksa onun öbür tarafa geçirebilecek olan bir insana tabi olması hangi pozisyonlarda gerçekleşir?
Şimdi bu olaya buradan bakarsak yanılırız. Bir kere daha evvelki konuşmalarımızda izah ettiğimiz şu cümleyi hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Esas ana anahtar sır püf noktası şudur. Allah kendisindeki hangi manayı seyretmeyi murad ettiyse o manaya uygun bir suret meydana getirmiş, o surete bürünmüş ve kendisindeki o manayı ishar etmiş ve kendisindeki o manayı seyretmiştir. Ben gizli bir hazineydim, bilinmekliğim için alemi yarattım. Hadis-i Şerif Kutsi'sinde işaret edilen noktadır bu. Şimdi senin fena fillah'ta kalmış herhangi bir veli dediğin, diyelim ki en meşhur, bilinen, tanınan, herkesin tanıdığı bir zat, Bayezid-i Bistami. Zamanının gavsu olan zat. Şimdi bu zat kendisi isteyerek mi fena fillah'ta kaldı, baka billah'a dönmedi? Yoksa baka billah'ta kalamadı, baka billah'a geçecek gücü yoktu da mı orada kaldı? Böyle bir tartışma abestir. O manayı ishar etmeyi dilemiştir Cenab-ı Hak ve o suretin gereği olan fiilleri ortaya koyarak o manayı yaşamıştır. Ve bu hal tam bir kemal halidir. Buna sen nakısiyet verdiğin anda o nakısiyeti Cenab-ı Hak'ta görmüş olursun. Çünkü dilediği surete, dilediği şekilde bürünen o manayı seyreden kendisi. Sen ona neye dayanarak bir eksiklik atfedersin ki? Mümkün değil. Bu durumda kimsenin hiçbir fiiline hakikatine vakıf olarak nakisiyet verme, eksik, hatalı, kusurlu görme mümkün değildir. Çünkü herkes kendi varoluş gayesine uygun fiili ortaya koymaktadır. Ama o fiillerin getireceği netice yönüyle saadet veya azap dediğimiz olay da söz konusudur. İşte bu fiilleri oluşturan temel kaynak iman esasına dayanmayışı veya dayanışıdır. İman nuru çok önemli bir olay. Ve iman nuru kişide ana rahminde 120. günde ihsan olur, isabet eder veya etmez. İnsanı Allah'tan ayıran en büyük üç perde nefis, tabiat ve şartlanmalardır dedik. Şartlanmalardan ve tabiattan kurtulabilmek felsefe yoluyla da mümkündür. Tasavvuf, iman nuruna dayanan bir biçimde çalışmalar bütünüdür. Felsefe ise iman nurunu esas almaksızın sırf akıl gücüyle yapılan çalışmalardır. Bir kişi tasavvuf, yani iman nurunu esas alan çalışmalara dayan eğer şartlanmalar perdesiyle birlikte tabiat perdesini de kaldırmışsa bu kişi, kaldırmışsa, fakat akıl yoluyla bunu başarıyor, iman nuru yok, o zaman bu kişide olağanüstü haller gözükür. Onda gözüken bu olağanüstü haller istidraç adını alır. Eğer bu kişi iman nuruyla kaldırmışsa tabiat perdesini, o zaman ondan görülen bu fiillere keramet adı verilir. İlahi ikram anlamında. Tasavvufa girdi, yani tasavvufa girdi derken şu, iman nuruyla hareket ediyor. Akıl iman nuruyla hareket ediyor. Şartlanmaları kaldırdı, halka tabi olmaktan kendini kurtardı. Şartlanmaları kaldırarak halka tabi olmak durumundan kendini kurtardı. İkinci aşamada tabiat perdesini kaldırdı. İlahi ikram denen özünden gelen bir takım hallere nail oldu. Keramet sahibi oldu. Ve üçüncü aşamada nasip olursa eğer, o zaman nefis perdesi de kalkar, ölmeden evvel ölme denen hal meydana gelir, yakine erer. Yakine erdiği zaman ondaki ubudiyet hükmü kalkar, hali ubudettir. Ubudet Allah'ın fiilinden ibarettir.
Medyati, hatta anda hani damgasını görünce hakiki dört tereçeli. Ondan sonra da bulursa daha tekemmül ederek dikkat bulmuş oluyor.
Tabii.
Benim anlatım öyle oluyor.
Şimdi...
Bu hakimseler veriliyor. Bu hakimseler bu hal veriliyor. Tecazi de hakiki dönemler.
Tabii.
Şunlar biliyor. Gerek siyasi, gerekse bazı bilimsel dallarda son yönelik İslamiyet'e dönemlerini hakkı bulma bir meyli yaş mesela 50-60'dan sonra da dönebiliyor.
Evet. Allah'ın şimdi burada önemli bir nokta var. İman nuru olmayan kişi felsefe yoluyla kendisindeki şartlanmalar perdesini, yani adet perdesini ve de tabiat perdesini kaldırabilir. İman nuruyla hareket eden de bu iki perdeyi kaldırabilir. Fakat üçüncü ana perde dediğimiz nefis perdesinin kalkması iman nuruna bağlıdır. Eğer iman nuru yoksa o kişide, şartlanmalar ve adet tabiat perdesini, şartlanmalar yani adet perdesiyle tabiat perdesini kaldırmasına rağmen nefis perdesi onda kalkmaz. Nefis perdesinin kalkmayışının sebebi iman nurunun onda zuhur etmemesidir. Nefis perdesi kalkmadığı sürece kişi hakikate eremez, zahirde kalır. Eğer ki iman nuru nefis perdesini kaldırır dedim ya, iman nuruyla nefis perdesi kalkar, ancak iman nuru da saadet hükmünü almış kişide meydana gelir. Eğer 120. günde saadet hükmünü almamışsa, o kişide nefis perdesi yani kalkmaz. Niye? İman nuru yok. Çünkü iman nurunun varlığı kişide 120. günden rağmen de saadet hükmünü almasına bağlı. Onu almadıysa ne yaparsa yapsın olmaz. İşte Eflatun'un cehennemde olmasının sebebi Eflatun adet perdesini kaldırmıştır. Tabiat perdesini de kaldırmıştır. Eflatun'da keramet denilen, yani keramet değil istidraç denilen haller de görülmüştür. Birçok Budistlerde şunda burada bunlarda da bu perdeler kalkar. Fakat 120. günde saadet hükmünü almadığı için, biraz evvel bahsettiğim o açılım olmadığı için nefis perdesi kalkmaz. Nefis perdesi kalkmayınca Allah'a yakin elde edemez. Allah'a yakin elde edemeyişi nefis perdesini kaldırmaz. Nefis perdesinin kalkmaması Allah'a yakini getirmez. Dolayısıyla ister istemez cehenneme gider. Çünkü iman nuru var olmadığı için, yani o saadet hükmü var olmadığı için kendini cehennemden kurtaracak olan o nur veya o manyetik enerji ruha yüklenmez. Yüklenmeyince de ister istemez oraya gider. Ama oraya gittiği zaman işin o ilmine, hakikatine bilgi yollu vakıftır. Ama bilgi yollu vakıf oluş kendini o olaydan kurtarmaz.
Bir Buda'nın durumu da bu şekildedir.
Onunki de bu şekildedir işte.
Bilgi yollu. Şimdi o Buda'ya iman şeklinde tesir almışsa nasıl olacak?
Eğer Buda iman nurunu almış olsaydı nefis olayı kalkacaktı ortadan.
Ama din değişik olduğu için yani...
Din değişik değil, din İslam dini. Bizim bugünkü adı İslam'dır. Bundan evvelki seviyet dilinde Hristiyanlıktır denmiş. Hristiyanlık da Müslümanlıktır. İnne dine indallahil İslam. Allah indinde tek bir din vardır, İslam. Burada bizim yanlış anladığımız bir nokta var. Gelmiş geçmiş tek bir din vardır, o da İslam'dır değil, yanlış. Biz burada yanlış bir şey anlıyoruz. İsa'nın, Musa'nın, İbrahim'in devrindeki din de İslam'dır. Yani İslam nedir? İslam diye kelimede kalma, isimde kalma. İslam Allah'a teslim olma sistemidir. Yani varlığın üzerinde mutlak mutasarrıf, hakim, yönetici, varlığın sahibi Allah'tır anlayışıdır. Bu anlayış hangi devirde kimden gelirse gelsin o tek gerçek dindir. Anlatabiliyor muyum? Yani İslam diye bir din anlama. Din İslam'dır. Yani din denen olayın esası varlığın sahibi hakikisinin Allah olduğu ve tüm varlığın malikel mülk olan Allah'ın hükmü altında olduğudur. Bu anlayışı getirmiştir Hazreti İbrahim Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hazreti Nuh, Hazreti Adem, Hazreti Musa, Hazreti İsa. Hepsi de bu esası getirmiştir. Hepsi de demiştir ki bu dünya fanidir, geçicidir. Bu maddeler burada kalacaktır. Siz Allah'a döneceksiniz. Ona göre hazırlanın. Hepsinin de dediği istisnasız budur. Dolayısıyla işte bu Allah'a teslim olma dini denen dindir. Biz İslam deyince sadece Hazreti Muhammed'in getirdiği zannediyoruz ki bu yanlış. İşin özüne vakıf olmayışımızdan ileri geliyor. İşte deminki noktayı biraz daha oturtmaya çalışalım. Kişinin nefsinden kurtulması, nefis perdesini kaldırması ancak ve ancak iman yoluyla mümkündür. Tabiat ve şartlanmalar perdelerinin kalkması akılla mümkündür. Şartlanmalar ve tabiat perdelerinin kalkmaları akılla mümkündür. Fakat nefis perdesinin kalkması ancak ve ancak iman ile mümkündür. Niçin? Şimdi bu sualin cevabını anlayalım. Yani burası çok iyi anlaşılması gerekli bir konu ve bu konuyu bu şekilde kitaplar yazmaz. Kitaplarda bulamazsınız bu tafsilatı. Akıl şartlanmaların terk edilmesi gerektiğini kavrar ve idrak eder. Mesela derim ki ben sana, bak burada bu toplumda böyle bir adet var. Sen bu adetlere değer veriyorsun, bunlara hüküm veriyorsun, bunların kaydına giriyorsun, herkes böyle yapıyor diyorsun ama sen bu toplumdan çıkıp da şu falanca yerdeki şu topluma gidersen bu adet orada yanlıştır, orada da şöyle bir adet vardır. Orada öyle bir adet olduğuna göre orada doğsaydın da onu kabul edecektin. Demek ki fix geçerli kriter bir adet yok. Burada böyle, orada öyle, orada öyle. Dolayısıyla biri esas değildir. Biri esas olmadığına göre hiçbiri esas değildir. Öyleyse bunların hepsini bir yana koy bir kere. Dediğim zaman sana akıl yoluyla adetlerin hükmünden kendini kurtarmayı empoze edebilirim. İdrak edebilirsin. Kendini adetlerin hükmünden, şartlanmaların hükmünden kurtarırsın. Akıl yoluyla bu mümkün. İkincisi, tabiatın hükmünden kurtarma olayı. Tabiatın hükmünden kurtulmak için gene aklını kullandırtırım sana. Derim ki bu madde beden. Bu bedende şu organların şu çalışmaları dolayısıyla şu fonksiyonlar vardır. Sen yemeye, içmeye, sekse, uyumaya, rahatına düşkün olursun. Sebebi kendini bu beden kabulleniyorsun ve bu bedenin belli özellikleri sende bu istekleri meydana getiriyor. Öyleyse sen kendini bu bedenin ötesinde bulmak için, sen kendini bu bedenin ötesinde bulmak için bu bedenin istek ve arzularını frenle veya kes ki bu bedenin ötesindeki varlığını bulup hissedesin, tanıyasın. Akıl bunu da kavrar. Bu çalışmalara da girer. Nitekim bunu anlıyor, kavruyor ve bu çalışmalara da giriyor doğuda birçok ekollerde. Bunu da kavrar. Ama şimdi bunun ötesinde bir üçüncü yol var ki bunun akılla kavranması mümkün değil. Mümkün değil. Niye? Çünkü sana misalini veremeyeceğim, örneğini gösteremeyeceğim bir olayla karşı karşıyayız. Nefsinin, senin nefis dediğin, ben dediğin şeyin hakikati Allah'tır. Senin ben kelimesiyle kastettiğin varlık hakikatte Allah'tır. Fakat sen bunu bilemiyorsun, yaşayamıyorsun diyorum. İşte bunu senin aklına izah etmeme imkan yok. Çünkü bunun eşi benzeri misli naziri yok. Naziri eşi benzeri misli olmayan bir şeyi akılla kavramak mümkün değil. Akıl daima bir şeyi bir şeye bağlayarak bir şeyi ortaya çıkartır. Ama senin diyorum ki ben Rab dediğin şey nefsinin hakikatıdır. Yani ben kelimesiyle kastettiğin zaman o ben kelimesinin hakikati gerçekte Allah'tır. Ben diye böyle bir izafi varlık yoktur. Bu izafi vehmi bir varlıktır. Ben kelimesiyle senin sandığın şey. Halbuki senin hakikatin ben dediğin şey Allah'tır. Dediğim zaman senin bunu anlamana, kavramana akıl yoluyla imkan yok. İşte olmadığı için burada akıl yolu kapandı. Kapanınca tek bir şart, tek bir geçiş köprüsü var. İman köprüsü. Yani sen benim söylediğime iman edip bu imanın istikametinde benim dediğimi yaparak orayı sıçrayabilirsin ancak. Başka türlü orayı sıçrayıp geçmene imkan yok. Çünkü niye? Benim sana bunu söylememe karşılık senin vehmin sürekli seni baskı altında tutarak hayır, Sen bu kadar senedir biliyorsun, sen busun. Bu değil, ruhsun. Bir birimsin. Senin hakikatin nasıl Allah olur? Allah nerede, sen nerede? Allah o kadar büyük ki sen çok ufaksın, sen ondan ayrı bir şeysin. Gibi senin vehmini tahrik ediyor devamlı vehim. İşte bu noktada eğer sen aklını bir yana koyar, peygamberin tebliğini, Kur'an'ın ayetini esas alır, oradaki işaretleri çözersen, orada ne diyor? فَاَيْنَ مَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Nereye baksan Allah'ın veçhini görürsün. وَفِي اَنْفُسُكُمْ Nefsinizde mevcut. Hala basiret sahibi olmayacak mısın? Şah damarından sana daha yakın, içinde bunu görmüyor musun? Bütün bunları sana veriyor. Buna iman ederek, evet benim de bütün bu varlığın hakikati de Allah'tır ve onun dışında bir şey yoktur. Kim ben derse ben kelimesiyle Allah'ı kastetmektedir. İmanına sahip olursan, kabulete sahip olursan ve bu istikamette sana söylenen şeyleri yaparsan, işte o zaman beden kabulünden de, ruh kabulünden de geçer, varlığının hakikati olan Allah'a kurbiyet, yakınlık sahibi elde edersin ki işte bu ancak iman ve teslimiyet yoluyla mümkündür. Ancak iman ve teslimiyet yoluyla mümkündür. Bunun akılla buranın geçilmesi mümkün değildir. İşte o yüzdendir ki iman aklın önüne alınmıştır. Bu noktaya gelene kadar akılla gelinir. Bu noktaya gelene kadar akılla gelinir. Ama bu hakikate ermek, hakikat sırrına ermek, hakikati yaşamak, benlikten yani nefisten kurtulmak veya dini tabiriyle şirki hafiden kurtulmak ancak ve ancak imanla ve teslimiyetle mümkündür. Ancak ve ancak iman ve teslimiyetle mümkündür. Nasıl bir iman ve teslimiyet? Sana icabında git kendini şuradan at, öldür diyecek, oradan gidip aşağı atacaksın kendini. Veya senin en ters bildiğin bir şeyi sana söyleyecek, yapacaksın. Vehim sana yapma diyecek. Ama sen en azından şunu düşüneceksin, ya bunun benden ne menfaati var ki bunu böyle diyor. Peygamberin benden ne menfaati var ki böyle diyor. Peygamber benim iyiliğim için demiş. Madem ki böyle demiş, ben bunu yaparım. Deyip yapacaksın. Neticesi senin için selamettir. Buna karşılık şeytan da senin vehmini tahrik edecek. Çeşitli fikirler getirecek. Seni o imanının gereği olan şeyi yapmaktan alakoyacak. İşte bu yüzden din iman esasına kurulmuştur. Tasavvuftaki bütün tarikatlarda teslimiyet esasına dayalı olarak gelen kişiye yardımcı olabilir. Eğer teslim olursan sana yardımcı olabilirim der. Onun için teslimiyet şarttır. Teslimiyet olmadığı sürece o kişi yardımcı olamaz sana. Çünkü her şeyi sana akılla izah etmesi mümkün değildir. Birinci ve ikinci aşamaya ait, yani tabiatı terk ve şartlanmaları terk babında her ne kadar akılla izah mümkünse de nefsi terkin misali benzeri yoktur. Misal ve benzer olmayan şey de akıl hükmünü yitirir. Akıl daima emsali olan şeyleri birbirine bağlayarak bir netice çıkartır.
Tabii kitabınızda yalnız bu hususta peygamberler için daha değişik bir şey kullanıyorsunuz galiba. Mesela bu hususta işaretle peygamberler için onlar daha değişik bir yöntemler bu konuyu bulurlar birbirlerine.
Peygamberler zaten kendi özünden gelen bir biçimde, vahiy esasına dayanan bir biçimde bu hakikate vakıftır. Onun aklı kullanmaya ihtiyacı yoktur zaten. Yoktur ki özünden gelen bir biçimde. Peygamberde iman da olmaz, akıl da olmaz. Çünkü vahiy gücü var. Vahiy gücünün olduğu yerde akla veya imana yer yoktur ki. Esasında İman da terk edilen bir şeydir. İman da neticede terk edilen bir şeydir. Nasıl ki akıl bir yere kadar götürür, sana belli bir gayeyi getirirse, o gayenin aklın durduğu yerde iman başlarsa, iman da sana belli bir aşamayı yaptırıp belli bir hakikati görmeye kadardır. O hakikati gördükten sonra imana da yer yoktur. İman, görmediğine inanmak, kabullenmektir. Görmediğini kabullenmektir. E gördüğün bir şeye artık iman olmaz ki. Gözünün önünde gördüğün bir şeye iman diye bir mefhum kalır mı? Kalmaz. İşte o zaman iman terk edilir. O noktaya geldiğin zaman iman terk edilir. Ne olur? İşte o zamanki halin adına ikan demişler. İman biter, ikan başlar. Yani gördüğünün gereğini yaşamak. Evvela akılla gidiyorsun. Sonra akıl imana dönüyor, teslimiyete giriyor. Teslimiyetle imanın gereğini yaşıyorsun. Görmediğin halde o şeyi var kabul edip onun gereğini yaşıyorsun. Bunun neticesine geldiğin zaman orada imanı da terk ediyorsun. Niye? Çünkü onun neticesine geldiğin zaman iman ettiğin şeyi görür, yaşar hale geliyorsun. Yaşadığın zamanki halin adı ikandır. Daha Kur'an'ın en başında, Bakara suresinin en başında yukinun, ikan sahipleri der. İmanla başlar, ikana döner. İşte o hakikat müşahedesine erenler, o hakikati yaşayanlardır. Ondan sonra ikan ehlinin yaşamı marifettir. Oradaki yaşam marifeti billah'tır. Marifet ikiye ayrılır. Marifeti ilallah, marifeti billah. Bir, marifeti ilallah, Allah'a olan imanın dolayısıyla erdiğin sırlardır. Allah'a imanın dolayısıyla senin erdiğin sırlardır. Daha henüz nefs ortadan kalkmamıştır. Yani şirk-i hafi dediğimiz daha ortadan kalkmamıştır. Nefsin vardır. Fakat bu nefsinin yöneldiği Allah ve ona ait hakikatler sana açılmaya başlar. Bu açılan hakikatler dolayısıyla belli sırlara agah olursun. Bu marifet ilallah'tır. Allah'a yönelik marifettir. Hakikate erip ikan noktasını geçtikten sonra artık ikilik kalmaz. Şirk kalkar. Yunus'un şirk yağmalandı dediği olaydır. Şirk kalktı. Nefis olayı kalktı. Var olan varlık mutlak varlık Allah. Baki olan Allah. Fani olan kalktı zaten bitti. Baki olan Allah olduğu zaman senin gözünde gören, dilinde söyleyen, kulağında işiten, elinde tutan, ayağında yürüyen Allah'tır. O zaman sende izhar olan marif de marifeti billah'tır. Ona da arifi billah derler. Arifi billahla arif arasındaki fark şu odadaki bir toz tanesiyle Everest Dağı arasındaki fark kadar büyük bir farktır. Arifle arifi billah arasındaki fark. Birisi Allah'ın ishar ettiği marif, öteki kulun Allah'a olan irfanı. Hadde hesaba kıyasa gelmez bir olay. Ancak büyük kutuplar arifi billah hükmündedir. Mahalli kutuplar girmez buna. Yeryüzünün büyük kutuplarında arifi billah'tır. Marifete hakimdir. Onlar her şeyin sırrını bilirler. Neyle? Kendilerindeki ilmi ilahiyle. Çünkü varlığı Allah'a teslim ettikleri için onlarda ishar olunan ilim, ilmi ilahidir. Artık orada vehmin yeri yoktur. Artık orada fikre yer yoktur. Çok mu ileri gittik? Neyse, fazla derinlere gitmeyelim. Anlaşıldı, işaret geldi. Fazla derinlere gittik biz. Konuyu derleyelim, toplayalım. insanın Allah'a yakin sahibi olması için önce akla, bu akıl yoluyla şartlanmalardan ve de adetlerden ve de tabiatıyla mücadeleden, yani nefis mücadelesinden başlayarak yola çıkması gerekir. Daha sonraki aşamada nefsinin hakikatine irfan sahibi olması gerekir. Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu hadisinde işaret edilen bir biçimde nefsinin hakikatini bilmesi gerekir. Nefsinin hakikatini bildikten sonra nefsinin hakikatine ermesi için de o hakikati yaşayan bir kişiyi bulup ona varlığını teslim etmesi gerekir ki bu teslimiyet kişiye değil Allah'a olan teslimiyettir. Çünkü o hakikati yaşayan kişi de gören göz, söyleyen dil, işiten kulak, tutan el, yürüyen ayak Hakk'a aittir. Dolayısıyla bu vasıflarla vasıflanmış kişiye olan teslimiyet ancak ve ancak Allah'a olan teslimiyettir. Allah'a olan teslimiyet hayali bir teslimiyet olmaz. Ben kendi hayalimdeki Allah'a teslim oluyorum diyen kişi, ben peygamberi kabul etmiyorum, ben peygambersiz Allah'a teslim oluyorum diyen kişiye benzer. Nasıl ki peygambere gerek olmadan Allah'a vasıl olmak, Allah'ı bilmek, idrak etmek mümkün değildir. Mutlaka peygambere ihtiyaç vardır. Niye? Şimdi bunun izahını da yapalım hazır gelmişken bu noktaya. Peygamber vahiy gücüyle Allah'ı bilmiştir. Normal bir kişi ise akıl gücüyle Allah'ı bilir. Vahiy gücüyle akıl gücü arasında çok büyük bir fark vardır. Akıl gördüğüne kıyasen bir neticeye varır. Vahiy ise varlığın hakikatının kendisinde açılması yoluyla varılan hakikattir. Yani akıl, fikir kullanılmaksızın kendi özündeki ilahi hakikatin sende zahire çıkmasıdır. Hazreti Muhammed bu yoldan Allah'ı bildiği için bütün insanlara yol gösterici durumdadır. Ama sen kendindeki akılla Allah'ı bilmeye kalktığın zaman ne oluyor? Geneli bir düşün. Bugün kıyamet kadar insan ben Müslümanım, Allah'a inanıyorum diyor ama hiçbiri de peygamberin bildirdiği Allah'a iman etmiyor. Hepsi de kendi kafasında, hayalinde, şartlanmaları neticesinde oluşan bir gök ilahına, gök tanrısına Allah adını veriyor. Ondan sonra da onu hesaba çekiyor. E bu işi de böyle yaptı olur mu? Bunu da böyle yaptı olur mu? Böyle de yaptı sırası mıydı? Diye ona bir yıl eksiklik, noksanlık izafe ediyor. Kime ediyor? Kendi kafasında yarattığı tanrıya ilaha eksiklik izafe ediyor. Çünkü peygamberin bildirdiği Allah'tan haberi yok. Peygamberin bildirdiği, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği Allah ile bugünkü Müslümanların inandığı Allah'ın hiç alakası yok. Bugünkü insanlar kafalarında yarattıkları bir gök tanrısına Allah adını veriyorlar Hazreti Muhammed'den duydukları için. Hazreti Muhammed'in bildirdiği Allah'a iman etmek için önce La İlahe İllallah'ın, sonra da Kul Huvallahu Ahad suresinin manasını idrak etmesi lazım. Bu ikisi idrak edilmeden Hazreti Muhammed'in bildirdiği Allah'a iman etmek asla ve asla mümkün değildir. Olmadığına göre ne olacak? Kafanda düşündüğün, tasavvur ettiğin, aklına göre, aklının gücüne göre kendi yarattığın bir ilaha Allah adını verirsin. İşte orada Kur'an'da bir ayet var. Sen kendi hevasını ilah edineni gördün mü diyor. Kendi hevasını ilah edineni gördün mü? Niye? Çünkü kendi basit anlayışına, sınırlı aklına, sınırlı fikrine, vehmin hükmü altındaki aklına göre bir tanrı yarattı. Ondan sonra onun kimi yaptığı işten memnun, kimi yaptığı işi de ters görüp onu hesaba çekti. Allah'tan haberi yok. İşte bu sebepten dolayı vahiy yoluyla peygamberin bildirdiği Allah'a iman etmek ve aklını o istikamette kullanarak değerlendirmek ancak ve ancak yaratılışında iman nuru nasip olmuş kişiye mümkün olur. Başka türlü mümkün olmaz. Olmadığı zaman da biz onu eksik kusurlu da görmeyiz. Şükrederiz, bize nasip etmişse ne âlâ, etmemişse takdir ilahidir deriz. Hükmüne gene razı oluruz. Şimdi burada bir ikinci önemli husus üzerinde de sırası gelmişken duralım. Nübüvvet, risalet, velayet, vahiy ve ilham mevzuları üzerinde. Nübüvvet, ilahi gerçekleri beşeriyete açma ve açıklama görevidir. Eğer bir nebi yeni bir sistem getiriyorsa, o günün şartlarına göre geçmiş peygamberlerin tatbik ettiğinden daha farklı bir çalışma sistemi getiriyorsa veya dini ifadeyle yeni bir şeriat getiriyorsa, o zaman Resul denir. Eğer yeni bir çalışma sistemi, yeni şartlar getirmiyorsa, o zaman kendisinden evvelki son yeni şartları getirmiş olanın getirdiklerini yürütür, nebi adını alır. Nebi ve Resul, vahiyye dayanan bir sistemle görev yapar. Veli ise ilhama dayanan bir sistemle faaliyet gösterir ve nebilerin işaret ettiği gerçekleri kendi içinde yaşar veya halka da bu konuda yardımcı olur. Nebi ile veliyi ayıran ana fark nedir dersek, bu ana farkı şöyle açıklarız. Nebideki açılım, haktan halka denen bir biçimdeki açılımdır. Nebinin herhangi bir çalışması, sa'yı, gayreti söz konusu değildir. Tamamen haktan gelen bir biçimde kendisinde bir takım gerçekler fışkırır ve bunlar halka sunulur. Yararlıydı. Olmak gayesiyle. Velinin kemalatı esası ise halktan hakka denen bir biçimdedir. Yani velide belli çalışmalar görülür, sayı gayret görülür. Bu çalışmalar neticesinde veli hakka ulaşır. Birisi haktan halka nüzül şeklidir. Öteki ise halktan hakka uruç şeklidir. Velide çalışmalarla birlikte belli bir tekamül gözükür ve hakka vasıl olur, hakka vuslata erer. Nebi ise herhangi bir sayı gayret olmaksızın Hakk'ın kendi hakikatlerini o nebinin ağzından, dilinden aşikar çıkarmasıdır. Yani misalen anlatmaya çalışalım. Hak'tan halka açılan bir kanal ile nebiden hakikatler zuhur eder. Velide ise kendisindeki belli çalışmalar sonucu açılan bir tünelle Hakk'a varır. O hakikatlere vasıl olur. Olduktan sonra bazısı halka yararlı olmak amacıyla ilahi vuslata ermiş olarak belli vasıflarla vasıflanmış kişi olarak halk arasında görev yapar veya yapmaz. Bu da Hakk'ın takdirine bağlıdır. Nübüvvet-i teşriiye ve tarifiye olmak üzere ikiye ayrılır. Nübüvvet-i teşriiye bir şeriat göreviyle görevli nebi demektir. Bu halkın içinde belli bir şeriatı anlatıp izah edip onlara kabul ettirmekle görevli kişidir. Ama bunda muvaffak olur veya olmaz. O ilahi takdire bağlıdır. Nübüvvet-i tarifiye sahibi ise ariflik kemalatına sahiptir. Tarifiye ariften gelir, irfandan gelir. Yani ilahi marifete agah olan ve bu marifetin gereklerini zahirde yaşayan veya gerekiyorsa yaşatan anlamındadır. Velayetin en üst basamağıdır. Bu basamağın kemalatı çalışmakla elde edilen bir kemalat değildir. Tamamen ilahi ihsan yollu kişide meydana gelen bir açılım neticesi meydana gelir. Hazreti Peygamber'den sonra nübüvvet-i teşriiye söz konusu değildir. Fakat nübüvvetin irfanı Hazreti Peygamber'den sonra gelen velilere de bir hibe olarak bazılarına ihsan olunur. Buna nübüvvet-i tarifiye denir. Yani kişinin kendi sayı söz konusu olmaksızın ilahi lütuf gereği bir takım marifet-i ilahinin onda zahir olması şeklidir. Şimdi burada önemli olan bir başka nokta da şudur. İman vahiye dayanan sistemde geçerlidir. Yani vahiye dayalı kılınmıştır iman. Çünkü insanın duyguları veya aklı belli şeyleri çözemez. Neyi çözemez? Göremediğini, yani beşlüğüyle algılayamadığını çözemez. Akıl beşlüğüye dayalı olarak çalışır. Fakat belli bir kemale gelmişse beşlüğüye dayalı örnekleri alıp kendi bünyesinde değerlendirir. Bu arada artık 6. 7. 8. duyular durumunda olan sezgi veya sezginin ötesinde feraset veya ilham yollarıyla gelen çeşitli bilgileri de bir potada eritip değerlendirir ve buradan çok üst neticeleri yaşar. İşte o zaman bunun adı aklı kül durumuna gitmeye başlar. Yani zahir basit donelerden çıkıp geniş kapsamlı bir algılama sistemiyle gelen bilgileri değerlendirip bir takım şeyleri görebilme durumuna gider. Bunun tasavvuf dilindeki adı keşiftir. Yani üst düzeydeki alıcıların çalışması neticesinde hasıl olan bilgi, değerlendirme vesaire. İnsanı ilahi manalara yaklaştıran en değerli yol ilhamdır. Vahiy yolu çünkü Hazreti Peygamber'le birlikte kapanmıştır. Peki vahiy yolu ile ilham arasındaki fark nedir? Bunu anlayalım. Vahiy özden dışa gelen, yani haktan halka gelen sezginin adıdır. Direkt havadan gelen bir akıştır. İlhamlar ise kişinin kendi çalışmaları neticesinde, kendisinden sadır olan fiiller neticesinde, kendisinde meydana gelen hassasiyetin sonucu olarak algılamalarıdır. Vahiy, haktan direkt olarak herhangi bir çalışma söz konusu olmadan kendisine nüzul eden, kendisinden fışkıran ilahi ilimdir. İlham ise kişinin çalışmaları sonucu kendisinde meydana gelen hassasiyetle bazı ilahi gerçeklere muttali olması, bunların kendisinde açılması, bunları hissedip yaşaması halinin adıdır. Dolayısıyla her ne kadar dışarıda genelde vahiy ile ilham arasında pek fark yoktur derlerse de aslında çok çok büyük bir fark vardır. Dolayısıyla bir veli ile bir nebinin kıyaslanması asla mümkün olmaz. İşte bu sebepten dolayı insanlara, velilere itaat ve teslimiyet farz kılınmamıştır. Fakat nebilere teslimiyet ve itaat farz kılınmıştır. Çünkü ilhamlarda bazı yanılmalar söz konusu olabilir. Fakat vahide yanılma söz konusu olmaz. Vahide niçin yanılma söz konusu olmaz? Vahide direkt haktan nüzüldür. Yanılma söz konusu, yanılma payı yoktur. Çünkü beynin faaliyetlerinin o gelenin üzerinde bir rolü yoktur. Direkt o beyinde o mana hasıl olur. Halbuki ilhamda ise kişinin beyninin açılma kapasitesine göre alıcılık durumu ortaya çıkar. Bu o kapasitenin oluşunda meydana gelen yan faktörler kendisinde hasıl olan manayı etkileyebilir. Mesela o anda duyguları, istek veya arzuları o gelen nesneye karışabilir. Ve o gelen nesneyi o istikamette değerlendirme yapabilir. İşte bu ilhamda yanılmalara yol açabilir. Onun için veli de ilham yoluyla ancak bir takım gerçeklere muttali olduğu için veliye itaat ve teslimiyet mutlaka farz değildir. Ama nebi için böyle değildir. Nebideki vahye karışmaz hiçbir şey. Tamamen ondan sadır olan ilahi hakikatlardır. Demek ki bir takım ilhamdaki yanılmalar kişinin duygularının, arzu veya isteklerinin o şeyi alış anındaki oluşumu yanılmalara yol açıyor. Burada bir de açıklığa kavuşturulması gereken husus şudur. Şimdi nebi ana karnında nebidir. Nübüvvet-i tarifiye sahiplerinde, nübüvvet-i tarifiye sahiplerindeki de vahiy hükmündedir. Nübüvvet-i tarifiyede. Fakat şimdi burada bir noktanın açıklığa kavuşması gerekir. Kişi nübüvvet-i tarifiye sahibidir. Fakat o görev yüklenmeden evvel velayeti hükmüyle yaşar. görevle birlikte nübüvvet görev, yani nübüvvet-i tarifiyenin getirdiği görevle birlikte ondaki olay vahiy hükmüne dayanır. Fakat zahiren de nübüvvet görevi açıklanmadığı için, açıklanmayacağı için ona ilham denir. Fakat gerçekte ondaki vahiydir. Fakat dediğim gibi nübüvvet görevi hiçbir zaman açıklanmadığı için ve zahirden bakışta o bir veli olarak değerlendirildiği için aldığına ilham denir. O doğuşundan görev alışı anına kadar velayeti hükmüyle yaşar ve aldıkları ilhamdır. Görevinin başlaması anından itibaren aldığının şekli değişir. Fakat bu değişmeyi de ancak kendisi bilebilir. Başkası dışarıdan bunu bilemez. Dışarıdan çünkü ancak velayet söz konusudur. Zaten o düzeydeki bir kişiyi bilebilen de ancak yeryüzünde 2-3 kişidir. Yani o düzeydeki bir kişi zaten zamanın gavsı veya kutbül aktabı hükmündedir. Ve o düzeydeki veya insanı kamildir. O düzeydeki bir kişiyi de ancak ya gavs bilir ya aktab bilir. Aynı düzey. Alttakiler zaten üsttekinin kendisinden üstün olduğunu bilir ama kendisinden yüksek dereceli bir veli olduğunu bilir ama ne olduğunu bilemez. Ne olduğunu bilemeyeceği için de alışının ne yoldan, ne şekilde, ne kadar olduğunu değerlendiremez. Mümkün değildir. Yani biz bunu bu şekilde anlatırız. İlmini izah ederiz. Ama bunun detaylarını senin benim bilmemize bir noktada imkan yoktur. Çünkü bu o mertebeye ait olan bir ilimdir. Vahiy ve ilhamın önemine ve ağırlığına bir de şurada işaret edelim. Mesela siz aklınızda bazı bilgilere sahipsinizdir. Bu bilgileriniz gereği bu işin böyle olması gerektiğini mesela bilirsiniz. Fakat sizin duygularınız ağır basar ve bir türlü o şeyi yapmazsınız, yapamazsınız. Yani bilmenize rağmen onu bir türlü tatbik edemezsiniz. İşte bu bir noktada aklın tasarrufunun zayıflığındandır. Fakat en basiti o bildiğinize taalluk eden konuda gece bir rüya gördünüz. Ertesi günü kalktığınız zaman haliniz bambaşka olur ve o rüyanın tesiri altında siz o aklınızla bildiğiniz fakat bir türlü iradenizi kullanıp tatbik edemediğiniz, yapamadığınız şeyi pat der rahatlıkla yaparsınız. Size bunu yaptırtan nedir? İşte size bunu yaptırtan rüya dediğimiz ilhamdır. Yani o şeyi o hissediş neticesi onu hissedip yaşadığınız zaman onu rahatlıkla alıp tatbik edebilirsiniz.